Ayrım 9.
İkinci bölüm. Çocukluk. Şu anılarım başından değil de sonundan başladı her nedense. Biraz da Lawrence Stern'ın Tristram Shandy'sine benzedi. Daha 1760 yılında tüm modernleri solda sıfır durumuna getiren Lawrence Stern, bu çok özgün ve olağanüstü güzel kitabında Tristram Shandy'nin yaşamını anlatır sözde. Ne var ki baş kişisi romanın ancak ortalarına doğru dünyaya gelir. Ben de anılarımı düzgün ve mantıklı bir planı uygulamaya koyarak yazmadığım için hangi yıl nerede doğduğumu, annemin babamın kim olduğunu, çocukluğumun nasıl geçtiğini, nerede eğitim gördüğümü filan ancak şimdi yazabiliyorum. 1332'de yani 1916'da İstanbul'da doğdum. Soyum sopum İstanbullu. Daha doğrusu dedelerim İstanbullu da anneannem de babaannem de Çerkez. Nüfus kağıdımda 1331 yani 1915 yazılı, çünkü ana tarafının serveti bittikten sonra tarihsel Cağaloğlu hamamında baba tarafından kalan küçük hisseyi satabilmem için ispat-ı rüşt etmem, yani aslında 17 yaşındayken 18 yaşında görünmem gerektiğinden bir yaş büyütülmüştüm. Mayıs'ın ilk yarısında doğduğum kesindi ama hangi ayın hangi günü dünyaya geldiğimiz nüfusumuzda yazılmazdı eskiden. Annem Şefika doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu bilmediğim bir hesaplar yaptı ve günümüzün takvimine göre 14 Mayıs'ta doğduğuma karar verdi. Ne var ki nüfus cüzdanım yenilenirken bana yardım eden solcu bir genç arkadaş bunun hoşuma gideceğini tahmin ettiğinden doğum günümü 1 Mayıs olarak kaydettirdi. Bu acayip mina adını ben 2-3 yaşındayken ölen babam şair Tahsin Nahit vermiş bana. Mina'nın Mekke'de haç sırasında şeytanın taşlandığı çadırlarda yanarak ya da izdihamda tünellerde ezilerek yüzlerce Müslümanın öldüğü Mina Dağı ile uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmadığını hemen belirtmek isterim. Mina Arapça değil Farsça bir sözcük ve şarap kadehi ya da mavi anlamına geliyormuş. Divan edebiyatını okurken ara sıra karşılaşırdım kendi adımla. Rahne-i sengi siyah pembe-i minadandır. Gösterin enguşt ile meclisteki mina seni. Bugün ayrılmıyor mina-i lebriz-i saadetten. Merhaba ey camt mina-ya yakut renk. Adım mina olacağına mine olsaydı keşke. Mineyi mina'ya yey tutmamın birçok nedeni var. Mineyi herkes doğru telaffuz eder. Oysa ailem ve birkaç yakın dostum dışında kimse doğru telaffuz etmiyor Mina'yı. Bu ad aslında Mina yazılmalı. Uzun bir i ve uzunca bir a ile söylenmeli. Oysa kimse ne i harfini uzatıyor ne de a harfini. Bu da yetmiyormuş gibi Mina'yı ya Mimi, Fifi, Suzi türünden bir uydurma ya da bir yabancı adı sanıyorlar. Asıl adın ne, hangi millettensin gibi sorular soruyorlar bana. Hasan Ali Yücel'den sonra gelen faşist bir milli eğitim bakanı benim solculuğumu biliyordu. Üstelik beni gayrimüslim de sanmıştı. Bu yüzden tam 9 ay doçentliğim onaylanmamış, maaşımı da alamamıştım. Sabırla beklemiştim. Solculuğumu yatsımak aklımın kenarından bile geçmemişti. Bir Ermeninin, bir Yahudinin ya da bir Rum'un öğretim üyesi olmasını engelleyecek bir yasa bulunmadığına göre azınlıklardan olmadığımı bildirmeyi de çok ayıp saymıştım. Urgan soyadına gelince onu kendim isteyerek aldım. 18 yaşını geçtiğim ve bekar olduğuma göre istediğim soyadını alabilirdim. Böyle güzel özgürlükler vardı Mustafa Kemal döneminde. Bizim aile aşırı bireyci olduğundan herkes ayrı ayrı soyadları aldı. Örneğin teyzemin iki oğlu, anne baba bir kardeş olmalarına karşın aynı soyadını almaya yanaşmadılar. Annemle dayım da değişik soyadları seçtiler. Şimdi şu Urgan soyadını bana kimin önerdiğini söyleyince küçük bir şok geçireceksiniz. Necip Fazıl Kısakürek. Evet, iyi bir şair ve yetenekli bir oyun yazarı bildiğiniz, henüz dinciliğe soyunmamış olan bizim arkadaş grubundan Necip Fazıl Kısakürek. Çalışkan, erdemli, ulu gönüllü gibi manevi anlamlar taşıyan bir soyadı değil, içinde çok sevdiğim U harfi bulunan bir nesne adı istiyordum. Necip Fazıl, Urgan'ı seç dedi. Urgan da ne demek diye sorduğumda, Anadolu'da ip anlamına geldiğini açıkladı ve kahkahalar atarak, solculuğundan ötürü günün birinde nasıl olsa asılacağın için bu soyadı sana ayrıca uygun diye ekledi. 1930'lu yılların Necip Fazıl'ı ile 1940'lı yılların Necip Fazıl arasında uzaktan yakından en küçük bir benzerlik yoktur. Bunlar iki ayrı kişidir sanki. Birincisini çocukluğumdan beri çok iyi tanırdım. Annemin bir yakın arkadaşına aşık olduğundan bizim evden çıkmazdı. İkincisini ise hiç görmedim, hiç tanımıyorum. Çünkü ben de bütün arkadaşlarım da 1940'tan sonra onunla selamı sabahı kesmiştik. Süper mürşit olarak parlak kariyerini hayretler içinde uzaktan izledik ancak. Necip Fazıl yavaş yavaş değişmedi. Dinle hiç ilgisi yokken ansızın sadece dindar değil dinci oluverdi. O sıralarda duyduğumuza göre bu şaşırtıcı değişimin nedeni tik sorunuymuş. Necip Fazıl'ın bir yüz tiki vardı. Kaşı gözü acayip acayip oynardı ikide birde. Bu biçimsiz tikten kurtulmak için böyle işlerin uzmanı bir şeyhe gitmesini salık vermişler. Şeyh efendi okumuş üflemiş ve ancak bir haftalık bir süre için tikinden kurtarmış onu. İşte ne olduysa o bir hafta içinde olmuş. Bizim bohem şair Necip Fazıl süper mürşide dönüşmüş ansızın. Necip Fazıl iyi bir şairdi. Birçok dizesini hiç unutamam. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince, nefesten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince aynalar yüzümüzü tanımaz olur. Ya da evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm terleri döktüm nelerden, dibi yok göklerden yeter ürktüğüm, yetişir çektiğim mesafelerden. Vaatlerden aşırılmış olmakla birlikte aşağıdaki üç dizeyi de severim. Gündüzler size kalsın, verin bana karanlıkları. Islak bir yorgan gibi bürüneyim, örtün, örtün üstüme serin karanlıkları. Bizim bildiğimiz Necip Fazıl çılgın bir gençti ve çılgınlığını abartmaktan, bunun kalıtımsal kökenleri olduğunu belirtmekten hoşlanırdı. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu bilemem ama bana kendi anlattığına göre babası böyle deliymiş ki gerdeğe girdiği gecenin sabahı "Hanım, oğlum nerede? Neden hala doğmadı?" diye hesap sorarak annesinin gırtlağına sarılmış. Boğmaya kalktığı kadıncağızı zor kurtarmışlar elinden. Necip Fazıl'ın içkisi ölçülüydü ama kumar tutkusu sınır tanımazdı. Eşref Şefik ile arasında geçen olayı İstanbul'un yazar çizer takımında bilmeyen yoktu. Eşref Şefik annemin çocukluk arkadaşı olduğu için onun ağzından da dinlemiştik bunu. Eşref Şefik hastaymış. Onu yoklamaya gelen Necip Fazıl'a ilaç alması için bir miktar para vermiş. Necip Fazıl ilaçları hemen alacağını söyleyip evden çıkmış. Eşref Şefik beklemiş, beklemiş. Ne ilaçlar varmış ortada ne de Necip Fazıl. Sabaha doğru bir lazımlığı çişle doldurmuş. Ateşi çok yükseldiği halde pencerenin önünde pusu kurmuş. Lazımlığı kumarhaneden eli boş dönen Necip Fazıl'ın başından aşağı boca etmiş. Bu öyküden de anlaşılacağı gibi Necip Fazıl'ın yüzsüz bir yanı vardı. Başkalarının evinde kendi evindeymiş gibi davranırdı. Üvey babam Falih Rıfkı Atay günün birinde bir de bakacağım ki bu herif benim pijamalarımı giymiş yatağımda yatıyor demişti. Nitekim buna benzer bir durum oldu. Bir cumartesi öğleyin yatılı okuldan dönünce Necip Fazıl'ı yatağıma uzanmış buldum. Benim kırmızı sabahlığımı giymişti. Kıllı bacakları ortadaydı. Necip Fazıl ile hiç de terbiyeli bir kız çocuğu gibi davranmadığım için ulan bu ne hal dedim. Kıllı kıpırdamadan pişkin pişkin açıkladı. Tepebaşı Şehir Tiyatrosu'nda çok beğenilen bir oyun oynanıyormuş. Temsilden sonra onu alkışlamak için sahneye çağırıyorlarmış. Paçaları çamurlu, ütüsüz bir pantolonla seyircilere gösteremezmiş kendini. Onun için fırçalanmak ve ütülenmek üzere pantolonu çıkartıp bizim Rum hizmetçiye vermiş. Bu ve buna benzer başka davranışları yüzsüzlük de elbette. Ne var ki Necip Fazıl'ı çok sevimli ve eğlendirici bulduğumuzdan onun bu şımarıklıklarını hep hoş görürdük. Necip Fazıl oldukça kısa boylu, gövdesine göre bacakları fazlasıyla kısa, hiç de yakışıklı sayılamayacak bir adamdı. Gel gelelim kendisini bir afet, bir erkek güzeli sanırdı her nedense. Ben 14 yaşlarındayken Necip Fazıl'ın üstündeki gömleğe göz koymuş, bu güzel mavi gömleği benim eski bir gömleğimle değiş tokuş etmesini önermiştim. Hiç de cimri olmadığından buna hemen razı olmuştu. ama ben gömleğimi çıkartırken sen odada bulunmamalısın dedi. Neden bulunmayacakmışım ki? Pantolonunu çıkartmıyorsun, sadece gömleğini çıkartıyorsun diye karşı koyduğumda yaptığı açıklamayı hala gülerek anımsarım. Benim yaşımda bir kız çocuğunun böylesine güzel bir erkek torsosu. Necip Fazıl'ın sevdiği sözcüklerden biriydi torso. İkide bir de torsosunu överdi. Görmesi doğru değilmiş. Çünkü onun torsosunu bir görürsem ömrüm boyunca bu güzellikte bir torsonun özlemiyle yanıp tutuşacakmışım. Bunu hiçbir başka erkekte bulamayacağımdan ötürü de hiç kimseye aşık olamayacakmışım, cinsel hayatım kayacakmış. Bizim şu çok maço toplumumuzda bile Necip Fazıl kadar erkekliğiyle gururlanan bir kişi görmedim. Gömlek ve torso olayından 10 yıl kadar sonra bizim evimizde kalabalık bir toplantıda Necip Fazıl oturma odasının ortasına dikilmiş, ben erkek, ben erkek diyerek King Kong gibi ünlü torsosunu yumrukluyordu. Halet Çambel'in yanına gidip kulağına bu işe bir son ver diye fısıldadım. Halet incecik bir genç kızdı ama Türkiye eskrim şampiyonuydu. Takımımızla Berlin olimpiyatlarına katılmıştı ve şimdi karate moda olduğu gibi o sırada da moda olan jiu-jitsu ile çok iyi o biliyordu. Bu Japon güreş tekniğini uygulayan 50 kiloluk bir kadının 100 kiloluk bir erkeğin hakkından gelmesi işten bile değildir. Halet yavaşça ayağa kalktı. Ben erkek diye göğsünü yumruklayan Necip Fazıl'a gülümseyerek yaklaştı. Sol ayak bileğiyle sağ el bileğini sıkıca tutup 80 kiloluk Necip Fazıl'ı hop diye omuzuna aldı. Necip Fazıl çırpınıyor ama Halet'in çelik gibi ellerinden kurtulamıyordu. Halet omuzunda yükü evin içinde dolaşmaya başladı. Bizler de kahkahalar atarak peşlerinden gidiyorduk. Yüzü allak bullak olan, tikleri artan Necip Fazıl, "Rezil oldum, bırak beni ne olur." diye fısıldayarak yalvarıyordu. Bizler "Sakın bırakma" diye bağırıyorduk. Sonunda annem araya girince Halet gayet zarif küçük bir omuz hareketiyle Necip Fazıl'ı bir sedirin üstüne atıverdi. Adamcağızın ben erkek gösterileri de bitti böylece. Necip Fazıl sadece erkeklik gösterilerini değil her türlü gösterişi severdi. Beylerbeyi tepelerinde eski bir konakta kalabalık bir aydın grubuna verdiği şölen bu gösteriş merakının en eğlenceli örneğidir. O günü deyim Beyoğlu'nda kıytırık Rum pansiyonlarında oturan Necip Fazıl bizleri o konağın zemin katına davet etti. Şatafatlı mobilyalar arasında inanılmaz bir lüks içinde bulduk kendimizi. Hiç unutmam büyükçe güzel bir akvaryum bile vardı salonda. Gösterişli yemek takımlarıyla süslü, pahalı ve lezzetli yiyeceklerle dolu bir büfe hazırlanmıştı. Necip Fazıl yemeğe başlamadan önce büyük annesinin elini öpmemiz gerektiğini söyledi. Bahçeye gittik. Biri sağda, biri solda iki merdivenle birinci kattaki balkona çıkılıyordu. Balkonun ortasında başörtülü yaşlı bir kadın oturuyordu. Bizler sıraya girdik ve diploma töreni yapılıyormuş gibi sağ merdivenden çıktık, yaşlı kadının elini öpüp alnımıza koyduktan sonra sol merdivenden indik. Yaşlı kadın hiç konuşmuyor, "Sağ ol evladım" diyordu sadece. Sonradan anlaşıldı ki o ihtiyar Necip Fazıl'ın büyük annesi filan değil, konağın sahibesiymiş ve bir süredir kira veremeyen Necip Fazıl bu el öpme törenini düzenleyerek kadıncağızın gönlünü alacağını hesaplamış. O şölende yedik içtik eğlencik. Necip Fazıl da formundaydı. Çok renkli, çok güzel konuşuyor, hepimizi güldürüyordu. Örneğin elimdeki sigaradan dumanlar saçarak bir köprünün altından geçercesine onun dev bacaklarının, daha önce de belirttiğim gibi bacakları fazlasıyla kısaydı aslında, altından geçen küçük bir şirketi hayriye vapuruna benzetiyordu beni. Bir nazar boncuğu kadar sevimli ve saçmasın diyordu. Gel gelelim sabahın dördüne doğru neşesi filan kalmadı. Bir an önce gitmemizi istemeye başladı. Biz sabah vapuruyla gideceğimizi söyleyince tikleri arttı, sessizliğe gömüldü. Sabahın yedisinde telaşının nedeni anlaşıldı. Konağın bahçe kapısına bir kamyon dayandı. Kamyondan inen 2-3 hamal, o görkemli mobilyaları, o şatafatlı yemek takımlarını kamyona taşımaya başladılar. Şeytanın aklına gelemeyecek şeyler Necip Fazıl'ın aklına gelebileceği için bütün bu lüksü bir geceliğine kiralamış meğer. O sıralarda Boğaz Köprüsü olmadığı, karşı yakaya ancak harem salacak arabalı vapurlarıyla geçilebildiği için bu lüksü sağlayan şirket erkenden göndermiş kamyonu. Bu duruma gülemedik. Bir hüzün bastı hepimize. Necip Fazıl'ın kiraladığı ve kirasını veremediği konakta eski püskü iki sedir, birkaç sandalye ve o güzel akvaryum kaldı kala kala. Akvaryumdaki balıklar aç olduklarından yatay biçimde değil dikine dikine yüzüyorlarmış Necip Fazıl'ın daha sonraları anlattığına göre. Adım soyadım derken gene başka bir konuya saptım. Annem Şefika'yı, babam Tahsin Nahid'i ve üvey babam Falih Rıfkı Atay'ı anlatacağım şimdi. Bekarken de evliyken de boşandıktan sonra da annemle her zaman beraber oturdum. Şefika ile aynı evi paylaşmak çok ilginç olmakla birlikte fazlasıyla heyecan vericiydi. Sönmüş ama beklenmedik bir anda yeniden patlayabilecek bir yanardağın kraterinde yaşamaya benzerdi biraz. Annem sabahları gazetede onu öfkelendiren bir haber okuyunca elbette sık sık karşılaşırdı böyle haberlerle. Sanki ben suçluymuşum gibi bağırıp çağırarak yatak odama dalardı. Ne var ki ikide bir de bağırıp çağırmalarına karşın bir yandan da rahat edebilmem için elinden geleni yapardı. Alışveriş onun işi olduğu, dadım da yemek pişirdiği için bütün vaktimi çalışmalarıma verebilirdim. Bana Küçük Bey adını takmıştı. Geçim parasını sağladığım için ev işlerinde bana hiçbir sorumluluk verilmemesi doğru bir şey değildi aslında. Çünkü kızlara da oğlanlara da bazı ev işleri, yatakları yapmak, basit yemekler pişirmek, bulaşık yıkamak filan mutlaka öğretilmeli bence. Bizim evde ise beni yormamak amacıyla bunlar hiç öğretilmedi bana. Bir ev işi yapmaya kalkınca da annem de dadım da yapamazsın, beceremezsin diyerek beni engellerdi. Bu yüzden de ancak ikisi de iyice ihtiyarladıktan sonra bunları birazcık öğrendim. Mideme düşkünlüğümden ötürü pişirdiğim bazı yemekler lezzetli oluyor. Örneğin pastırmalı ve sucuklu ünlü kuru fasulyem. Hatta tohumluk küçücük soğanlarla yaptığım turşumun tarifi bir yemek kitabında bile çıktı. Shakespeare ansiklopedisinde adımın geçmesiyle övünmedim de bununla çok övündüm. Ne var ki o yemek kitabını yazan tanıdığım olduğu için Mina Urgan usulü soğan turşusu tarifini verirken bana bir kıyak yapmıştı kimi dostlarıma göre. Ev işlerinde pek marifetli değildim. Ama bebeklere aşırı düşkünlüğümden ötürü Doktor Spock'ın ve başka uzmanların kitapları sayesinde çocuk bakımında çabucak usta oldum. Bizim memlekette kafa işiyle geçinen herkesin işinden kovulunca açıkta kalmaması için el emeğiyle yapılan bir işi de bilmesi gerektiğine inanırım. İşte bu yüzden birinci sınıf bir dadı olduğumu anlayınca çok sevindim. İki yabancı dil bilen bir dadıydım üstelik. Bazen düşünürüm de 147'lerin listesine girip üniversiteden atıldığım sırada çeviriler ve özel derslerle didinip duracağıma yüksek bir ücrete karşılık bir zengin evinde dadılık etseydim keşke. Gel gelelim o zengin solcu bir dadıyı evine sokar mıydı acaba? Elektrik onarımında bir hayli becerikli olan Mehmet Ali Aybar da hukuk fakültesindeki doçentlerini yitirince sırtına alet edevat dolu bir çanta takıp elektrik tamircisi diye bağırarak sokaklarda iş aramayı ciddi olarak düşünmüştü bir ara. Ama eşinin ve hepimizin zorlamasıyla avukatlık etmeyi yeğe tutmuştu sonunda. Kusursuz bir dadı olarak oğlum Mustafa'ya her zaman ben baktım. Ama ben yokken annemin de yaşlı dadımın da çocuğa göz kulak olacakları güveni içinde haftada 3 gün işime gönül rahatlığıyla giderdim. Kendisine çok benzeyen kızım Zeynep'e ise narsist bir dürtüyle annem bebekliğinde el koydu. Bir gün fakülteden dönünce bir de baktım ki Zeynep'in yatağı, giysileri, oyuncakları, her şeyi benim odamdan alınmış, annemin odasına taşınmış. Zeynep geceleri ağlıyormuş da ben sözde duymuyormuşum diye bir de iftira etti bana. Oysa uykum öyle hafiftir ki bir çıt duysam hemen uyanırım. 6 yaşındaki Mustafa'yı alıp bir yıllığına İngiltere'ye gittiğimizde narsist duygularını tam tatmin ederek kendisine benzeyen 2 yaşındaki torunuyla baş başa kalan Şefika çok mutlu bir dönem yaşamıştı. Doğduğum ay ölen annemin babası Cemal Bey'i hiç bilmem. Hariciye vekaletinde evrak müdürü yani arşivistmiş. Aileden kalma büyük bir serveti olduğundan keyif için yapıyormuş bu memuriyeti. İyi ki yapmış da. Çünkü anneme küçük bir emekli maaşı kalmıştı. Babasından kalan son gelir de o oldu zaten. Cemal Bey 100 yıl önce sadece Rumların oturduğu Büyükada'da da bir yığın ev satın alıp oraya yerleşen ilk Müslümanlardan biriymiş. Sabah İstanbul'a giden, akşam geri dönen bir tek yandan çarklı vapur işlermiş adalara. 50-60 yıl önce konuştuğum bazı yaşlı Rumlar büyük bir saygıyla söz etmişlerdi dedemden. Ancak bir konuda Trelo, yani deli olduğunu söylerlerdi. Çünkü daha kimseler denize girmezken Cemal Bey çocuklarını her gün denize sokarmış. 100 yıl önce Avrupa'da da ancak hekim kesinlikle tavsiye edince denize girildiğini Fransız ve İngiliz romanlarından öğrenmiştim. Anlaşılan yüzmenin bir keyif olduğunun kimseler farkında değildi o sıralarda. Bir kumsaldan, bir kayalıktan ya da bir sandaldan denize girilmezmiş. Tahtadan yapılmış, tekerlekli küçük bir kulübe kullanılırmış. İngiliz romanlarında Beaching Machine, Fransız romanlarında da Cabine de Mer deniliyordu suda yüzen bu tekerlekli küçük kulübelere. Böyle şeyler kullanmadan 100 yıl önce büyük adanın sahillerinden çocukluğundan beri denize giren annem Şefika balık gibi yüzerdi. Öyle uzaklara açılırdı ki kıyıdan göremez olurdum onu. Öteki çocuklar annemi köpek balıkları yiyecek derlerdi. Ben o çocuklara tekmeler atar, köşelere gizlenip usul usul ağlardım annemin dönüşünü beklerken. Büyük adada evleri varmış ama annemin anlattığına göre bütün yaz orada geçirmezlermiş. Mayıs ile Haziran'ı Çamlıca'daki köşkte, Temmuz ile Ağustos'u Boğaz içindeki yalıda, Eylül ile Ekim'i de büyük adada geçirerek o günlerin varlıklıları İstanbul'un yaz keyfini iyice çıkarırlarmış. 1890 yılında bile kızlarını denize sokacak kadar yeniliğe açık dedemin, Batı uygarlığına meraklı Avrupa kentlerine sık sık yolculuklar eden kültürlü bir Osmanlı burjuvası olduğu besbelli. Tıpkı kendisine benzediği için en gözde kızı olan annem 16 yaşına basınca artık büyüdün, Avrupa'yı görme zamanın geldi demiş. Annem Paris'e götürüleceğini sanarak çok sevinmiş. Oysa uzak görüşlü babası şöyle demiş. Hayır kızım, Paris'e değil Viyana'ya gideceğiz. Çünkü Paris, Paris kalır her zaman. İleride de görürsün. Ama Viyana, Viyana kalmayacak. Onun için orasını ya şimdi görürsün ya da hiçbir zaman göremezsin. Annem ömrü boyunca 3 şeyle çok övünürdü. Birincisi Viyana'yı 1. Dünya Savaşı'ndan önce görmek. İkincisi Chaplin'i Boris Godunov operasında dinlemek. Üçüncüsü de Nijinsky'yi dans ederken seyretmek. Sen bunları görmedin, asla da göremezsin derdi damarımı basmak istercesine. Viyana'da yaşam olağanüstü zarif ve güzelmiş o sıralarda. İtalya'da dinlediği Chaplin çok şımarıkmış, belki de biraz içkiliymiş. İtalyanlar perde kapandıktan sonra sürekli alkışlayıp bir şarkı daha isteyince onların yüzüne tükürmüş. Nijinsky, Gülün Hayaleti balesinin sonunda pencereden uçup gitmiş. Ben de biraz onun damarına basmak için, anne yapmayın, bir adam pencereden nasıl uçarak çıkar diye karşı koyunca Şefika kızar, uçtu, düpetüz uçtu diye direnirdi. Eşi Romola Nijinsky'nin kitabında da anlatılır bu. Nijinsky sahiden uçuyormuş, izlenimini verirmiş seyircilere. Nijinsky deyince yıllar önce 2. Dünya Savaşı bittiği sırada Paris Match dergisinde gördüğüm bir fotoğraf gelir aklıma. Külüstür giysili, kel başlı, gözleri bomboş, tıknaz ve çirkin bir adam 1 metre kadar bir yükseklikte havada duruyor. Resmen yerden kopmuş, havada öyle duruyor.